الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، geçen ders arkadaşlar mes, başa mes ile ilgili 3 tane hadis almıştık. Hatırlayan var mı? İlk hadis neyle alakalıydı?
İlk hadis başa mes olarak alınması.
Hazreti Ali hadisiydi. Başa mes edilmesinin bir kez olacağı ile ilgili bir açıklama vardı.
İkincisi.
İkinci hadiste.
Alnından enseye kadar.
Evet. Elleri iki eli götürüyoruz. Daha sonradan geri getiriyoruz. Peki demiştik ki bu hadisle, yani ilk söylediğimiz Hazreti Ali hadisi vardı. وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاهِدَةً. Yani Allah Resulü Aleyhisselam başını bir kez mesetti. Bir sonraki hadiste Abdullah ibn Zeyd ibn Asım hadisinde ise Allah Resulü Aleyhisselam ellerini başının ön tarafına koyarak arkaya doğru ensesine götürdüğünü, daha sonradan geri getirdiğini söyledik. Bu ilk hadiste biraz önce söylediğimiz bu ikinci hadis arasında bir fark var mı? Birisinde bir sefer mesetti diyor. Bu hadisin uygulamasına bakıyoruz. Eller önden arkaya doğru geliyor. Daha sonradan da başladığı yere öne geri getiriliyor. İki hadis arasında bir tezat teşkil eden bir durum var mı?
Yok.
Çünkü dedik ki bu ikinci hadis birinci hadisin keyfiyetini, vasfını bize açıklıyordu. Bir kez mesetti, onun da önden başlayıp arkaya doğru geldiğini, daha sonradan da arkadan da öne doğru getirip bu bir seferlik mesi tamamladığımızı bize gösteriyor dedik. Daha sonradan bir üçüncü hadisimiz vardı. O da kulakların meshedilmesiyle alakalıydı. Onu hatırlayan var mı? Keyfiyeti nasıldı? Kulakların meshedilmesi.
İşaret
parmakları kulak içlerine
ve
baş parmaklarda kulağın dışını meshediyorduk.
Hocam o şeyle ilgili hani başını meshettikten sonra tekrar suya koyup da mı kulağını şey yapıyorsun yoksa devam mı ediyorsun?
O hadisi ileride alacağız. Özellikle bununla ilgili hadisi alacağız. Ama dedik ki bunda asıl olan başa meshettiğimiz zaman elimizde kalan o ıslaklıkla kulaklarımızı meshediyoruz. Dedik ki raci olan görüş bu. Ama bir istisnai durum zikretmiştik. Eğer başa meshedildiğinde eller tamamen kuruyor ise o zaman yeniden ıslatmada bir beis olmadığını söyledik. Geçen hafta yine kardeşlerimizden soranlar olmuştu. Bu enseye mes ile ilgili hadisler var mı? Var ise bu hadislerin dereceleri nedir? Sahih midir? Hasen midir? Zayıf mıdır? Uydurma mıdır? Bununla ilgili sorular sorulmuştu. Elimizden geldiği kadarıyla bu konuyu araştırmaya çalıştık. Bununla ilgili de 2-3 tane hadis bulduk. Onların derecelerini yazdık. Alimlerin o hadis hakkında söylediği sözleri nakletmeye çalıştık. Onunla konumuza giriş yapalım. Daha sonradan da bugünkü derse kaldığımız hadisten devam edelim inşallah. Birinci hadiste meshur rakabeti emanun minel gilli diyor hadis-i şerifte. Yani başa, boyuna mes etmek prangaya vurulmaktan kurtulmanın gereğidir gibi bir anlama gelen. Yani başa mes eden kimse kıyamet gününde, ki bundan sonraki hadisler bunu daha iyi açıklayacak. Yine bu üç hadiste zaten birbirine benzeyen sigada gelmiş. Yani başa, enseye mes etmek kişinin kıyamet gününde prangalara vurulmasının engelleyen bir durumdur diye geçiyor hadis-i şerifte. İmam Nevevi El-Mecmu Şerhil Muhezzeb adlı eserinde bu hadisin mevdu, yani uydurma olduğunu söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen ama asıl itibariyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir hadis-i şerif. Aynı şekilde yine Suyuti de İmam Nevevi'nin bu sözünü Zeylül Ahadîsil Mevdu'a adlı eserinde İmam Nevevi'nin bu sözünü zikrediyor ve onun bu sözünü ikrar ediyor. Yani bu İmam Nevevi ne diyor dedik bu hadis hakkında? Mevdu, yani uydurma bir hadis-i şerif diyordu. Aynı şekilde İmam Suyuti de kitabında İmam Nevevi'nin bu hadis hakkında uydurma olduğunu, rivayetini zikrediyor ve bunu ne yapıyor? İkrar ediyor. Bunun böyle olduğunu o da aynı şekilde kitabında söylüyor. Yine Hafız İbn Hacer Telhisul Habir adlı eserinde Böyle bir hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olmamıştır, bilinmemektedir demektedir. Yani bu hadisin derecesine baktığımız zaman alimler bu hadis hakkında uydurma olduğu üzerinde görüşleri var. Bir diğer hadiste men tawadda ve masaha unquhu lem yaghillu bil aglal yawm al kıyame. Kim abdest alır ve boynunu mesh ederse kıyamet gününde prangalara vurulmaz. Pranganın ne olduğunu biliyor muyuz? Yani kişinin kelepçeli elleri aynı zamanda ayaklarının beraber zincirlenerek o şekilde hapsedilmesi diyelim. Yani pranga bu anlama geliyor. Kişinin ellerinin, ayaklarının aynı anda, aynı zamanda boynuyla beraber kelepçelenmesi o şekilde bir şekilde tutulması anlamına geliyor. Bu hadiste ilgili yine Ebu Nuaym fi Akhbar-ı Asbahan adlı eserinde uydurma olduğunu söylüyor. Ebu Nuaym bu hadisin aynı şekilde bir önceki hadis gibi uydurma olduğunu söylüyor. Üçüncü hadis-i şerifte men tevadda'a ve masaha bi yedeyhi ala unuqihi vukiyel gillu yevmel kıyame. Aynı şekilde kim abdest alır ve iki eliyle boynunu mesheder ise kıyamet gününde prangalardan ne yapmış? Korunmuş olur. Baktığımız zaman genelde gelen sigalar hep birbirine benziyor. İşte en son söylediğimiz hadis-i şerifte bi yedeyhi yani iki eliyle meshettiğinde. Ondan önceki hadis-i şerifte kim ensesine meshederse. Yani baktığımız zaman sigalar hep birbirine yakın. Ama hadislerin hepsine baktığımız zaman bu hadis içinde alimler diyorlar ki bu hadis de münker bir hadis. Yani münker bir hadis demek zayıf olan bir ravinin sika olan güvenilir olan ravinin tersine bir hadis rivayet etmesi. Anlaşıldı mı? Yani zayıf olan bir ravi var. Kendisine güvenilmeyen diyelim. Bir ravi var. Kendisine güvenilen bir ravinin tersine bir hadis naklediyor. Bu hadisin hükmü de münker hadis oluyor. Aynı şekilde bu da ilim ehli tarafından kabul görmeyen, üzeriyle yani o hadisle amel etmeyen hadisler sınıfına giriyor. Aynı şekilde yine bu zamana kadar aldığımız hadis-i şereflere baktığımız zaman da hiçbirisinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ensesine mes ettiği ile ilgili hiçbir sahih hadislerde hiçbir rivayeti görmüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani bu anlamda gelen hadis-i şeriflere baktığımız zaman hepsi ya uydurma ya da münker olarak vasfedilen hadis grubuna giriyor ve bunların hiçbirisi ile amel edilmeyeceğini söylüyor ilim ehli. Aynı şekilde sahih olarak gelen hadis-i şeriflere de döndüğümüz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de ensesine meshettiği ile ilgili hiçbir rivayet yoktur. O yüzden diyoruz ki abdest alırken enseye meshetmek gibi ne abdestin farzlarında ne de sünnetlerinde böyle bir şey gelmiyor. O yüzden bunu da konuyla alakalıyken başa meshle ilgili hadislerin peşinden zikretmeye uygun gördük. Yani abdest alırken ensemize mes yapmıyoruz. Sünnette gelen böyle bir şey yoktur. Daha sonradan bugünkü alacağımız ilk hadis-i şerifte An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ isteyqadâ ahadukum min menâmihi fel yestenfir thelâthen fe inneş şeytâne yebîtu alâ khayşûmihi muttefakun aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz uykudan uyandığı vakit 3 defa sümkürsün. İstinsar ne anlama geliyor demiştik? Sümkürmek. Buruna aldığımız suyu, çektiğimiz suyu dışarı çıkarmak anlamına geliyordu. 3 defa sümkürsün. Çünkü şeytan onun genzinde geceler. Hadis muttefakun aleyh. Yani Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Yine hadis-i şerife bu rivayet arkadaşlar burada geçen bu rivayet Müslim'deki rivayet. Yani Müslim'de hadis bu şekilde bize naklediliyor. Bir de Buhari'deki rivayetinde bir ziyade var. Orada da diyor ki biriniz uykudan uyandığı vakit abdest aldığında 3 defa sümkürsün olarak geliyor. Yani orada abdest aldığı ibaresi ziyade olarak ne yapılmış? Müslim'deki gelen metne ziyade olarak abdest aldığı esnada ibaresi kullanılmış. O yüzden de müellif bu hadisi ne yapıyor? Bu bapta zikrediyor. Bu hadisi bu bapta zikretmesinin sebebi Buhari'de gelen, Buhari'nin metninde gelen bu ziyade konumuzla alakalı olduğu için abdest aldığı esnada 3 kez ne yapsın diyor, sizden birisi uyandığı zaman 3 kez sümkürsün. Çünkü diyor şeytan onun burnunda, burnun içinde, genzinde ne yapar? Geceler. Yani hadisin şeyi açık. O yüzden hadisten istifade ettiğimiz birkaç tane fayda var. Onun üzerinde onları zikredelim. Daha sonradan bir sonraki hadise geçelim. Bu hadis-i şerifte diyoruz ki istinsarın meşru olduğu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bize istinsarı, burnumuza çektiğimiz suyu dışarı çıkarmamızı ne yapıyor? Bu anlamda bize öğütlüyor. Yani bu anlamda bize hükmü veriyor. Bu hüküm ne? Bunun bu şekilde buruna çekilen suyun çıkarılması. Bunun sebebi ne? Neden bu hareketi yapıyoruz? Çünkü şeytan genizimizde gecelediği için. Yani burada yine aynı zamanda her hadis-i şerifte de genelde bu faydayı zikrediyorduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin kalbi mutmain olsun, olayı daha iyi anlasın diye hükmü zikrettiği zaman aynı zamanda ne yapıyordu? Onun illetini, sebebini de bize beyan ediyordu ki kalbimiz bu anlamda ne olsun? Mutmain olsun. Diyoruz ki bu şekilde istinsar, yani burnuna çekilen suyun çıkartılması meşru bir şeydir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğütlediği bir şeydir. Ve diyoruz ki bu olayın gerçekleşmesi için de istinşak gereklidir. İstinşak neydi? Buruna su çekilmesi. Yani buruna su çekeceğiz ki daha sonradan o çektiğimiz suyu ne yapalım? Çıkartabilelim. Yine diyoruz ki hadis-i şerifte اِذَا اِسْتَيْقَدَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ sizden biriniz uykusundan uyandığı zaman diyor. Buraya baktığımız zaman, hadisin bu ilk kısmına baktığımız zaman hüküm genel geliyor. Gece uykusu veya gündüz uykusu ayrımı yapılmıyor. مِنْ مَنَامِهِ sizden birisi uykusundan uyandığı zaman. Bu ibareye baktığımız zaman bu gece uykusundan da olabilir, gündüz uykusundan da olabilir. Ama hadisin devamında فَاِنَّ الشَّيْتَانَ يَب۪يتُ عَلَى خَيْشُومِهِ بَاتَ يَب۪يتُ fiili gecelemek anlamına geliyor. O zaman da buradan, bu ibareden de anlıyoruz ki buradan kasıt ne? Gece uykusundan uyandığı zaman ne yapsın? O kimse 3 kez burnuna su çekip sümkürsün. Biraz önce de zikrettik. Buhari'nin getirdiği ziyade de ne diyordu? Gece uykusundan uyandıktan sonra abdest aldığında. Gece uykusundan uyandıktan sonra abdest aldığında 3 kez ne yapsın? Burnuna çektiği suyu çıkarsın. Yine bununla ilgili Kadı İyad Rahimullah diyor ki burada şeytan gerçek manada gecelemiş olabilir diyor. Yani insanın genzinde şeytan burada gerçek manada gecelemiş olabilir. Çünkü diyor burun bir ağız gibi, bir kulak gibi direkt insan vücudunda tabiri caizse kapağı olmayan bir yerdir diyor. İnsan uyuduğu zaman ağzını ne yapar? Kapatabilir. Ama burun için aynı şey söz konusu değil. O yüzden de diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insan esnediği zaman ağzını kapaması gerektiğini söylemesinin sebebi de bundan dolayı olabilir. Yani gerçek manada şeytan bu esnada insanın içine girebilir babından. Bu hadisle ilgili bu faydayı zikrediyor. Yani burada mecazi bir mana da kastediliyor olabilir. Aynı zamanda gerçek manada da şeytan insanın burnundan girip genizinde geceliyor olabilir, faydasını bize zikrediyor. Yine aynı zamanda diyoruz ki bu hadis-i şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nubuvvetinin delilidir. Kim bunu bize zikredebilir? Yani bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunun delilini nereden çıkartabiliriz bu hadis-i şeriften? Evet, burada ne var? Gaybi bir şey var. Normalde bir insan şeytanın insanın genizinde gecelediğinden haberdar olabilir mi? Olamaz. Bu ancak ne ile olur? Vahiy aracılığıyla. Buradan da anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan vahiy alan bir Resul'dü. Yoksa normalde de onun bunu bilmesi, bu manada Allah-u Teala bildirmese diğer insanlar gibi bilmesi mümkün değildi. Aynı zamanda diyoruz ki bu hadis-i şerif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin delilidir. Daha sonradan bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz. Ki bu da bu hadis-i şerifle ilk metnin ilk kısmı aynı, son kısmı değişiyor. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا اِسْتَيْغَذَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْاِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَاِنَّهُ لَا يَدْرِي اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمْ. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh, aynı ravi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyuruyor, diyor ki biriniz uykudan uyandığı zaman üç defa yıkamadıkça elini kovaya veyahut da su kabına ne yapmasın? Daldırmasın. Çünkü o kimse elinin nerede gecelediğini bilmez. Bir önceki hadise bakıyoruz. اِذَا اِسْتَيْغَذَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ. Bu kısma kadar aynı. Yani sizden birisi gece uyandığı zaman, değil mi? Sizden birisi uykusundan uyandığı zaman ibaresi ilk hadiste, bu hadiste aynı. İlk hadiste bir emir var. Ne yapsın? Üç kez burnunu ne yapsın? Sümkürsün geliyor. Burada ise bir nehi var. Sizden birisi gece uykusundan uyandığı zaman ellerini yıkamadan, üç kez ellerini yıkamadan su kabının içine koymasın. Su kabının içine elini daldırmasın. Bununla ilgili bir önceki hadis ve şimdi aldığımız hadisle ilgili yine ilim ehli bu konuda ittifak etmişlerdir. Cumhurun görüşü buradaki emirin kastının müstehap olduğuna delalet eder diyorlar. İmam Ahmet diyor ki buradaki emir veya buradaki nehi, buradaki yasaklama vacipliğe veyahut da haramlığa delalet eder diyor. Yani kişi uykudan uyandığı zaman ellerini üç kez yıkamadan ellerini suya sokması nedir? Haramdır diyor İmam Ahmet. Cumhurun görüşü, diğer alimlerin görüşü ise burada bir irşat vardır, bir yönlendirme vardır. Buradan kasıt müstehaptır. Yani bu şekilde yapılması daha güzeldir. İlim ehli bu iki hadiste de bu anlamda ihtilaf etmişlerdir. Bir grup diyor ki buradan kasıt emir varsa, emir asıl itibariyle vücubiyeti, vacipliği getirir. Veyahut da yasak var ise, yasak da neye getirir? Haramlığı. Bu İmam Ahmed'in görüşü. Diğer alimlerin görüşü, burada kerahet vardır, yasaktan kasıt mekruhtur deriz. Burada emirden kasıt da müstehap olduğuna delalet eder diyorlar. فَاِنَّهُ لَا يَدْرِي اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Yani o kimse gece uykusunda, insan kendisinde olmadığı için elinin nerede gecelediğini bilmez. O yüzden kişinin uyandığı zaman elini su kabına daldırmadan yıkaması diyoruz ki en güzel olandır, uygun olandır. Kişinin bu ilim ehlinin de ihtilafına binaen ihtiyatlı olmak adına elini yıkaması güzel olan bir davranıştır. Yine daha önceden bu konuyla ilgili bir şey zikretmiştik. Belki hatırlayanlar olur. Dedik ki kişi bu şekilde elini yıkamadan kabın içine daldırır ise o zaman o suyun hükmünde bir değişme olur mu? Olmaz. Neden? Şöyle açıklamıştık. Dedik ki suyun necis olması için ne gerekiyordu? Üç özelliğinden en az bir tanesinin değişmesi gerekiyordu. Peki kişi bu şekilde elini suya daldırdığı zaman bu hadis-i şerifte bahsedilen o kişinin yaptığı hatadan mı bahsediliyor? Yoksa orada elini soktuğu o suyun hükmünden mi bahsediliyor? Hatadan bahsediyor. Diyoruz ki burada bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize suyun hükmünden bahsetmiyor. Sadece bu fiili yapan kişinin hatada olduğundan bahsediyor. O zaman diyoruz ki bu şekilde bir kişi elini suya daldırsa bu o suyun necis olduğu anlamına gelmez. Ne zaman ki o üç vasfından, tadı, rengi, kokusundan bir tanesi dahi değişmiş olsa o zaman diyoruz ki o su necis hükmünü almış olur. Ama bu hadis-i şeriften suyun hükmüyle ilgili hiçbir değişimle ilgili hiçbir şey zikredilmemiştir. Burada kastedilen bu işlemi yapan kimsenin yaptığının hata oluşuyla alakalıdır. Yoksa suyun hükmüyle alakalı değildir. Bu iki hadisle ilgili soru sormak isteyen var mı? Anlaşılmayan?
Uykudan uyandığımız zaman yani abdest almaya niyetlenirsek, yani abdest aldığımızda burnumuzu sümkürürüz ya.
Evet.
Abdestten önce mi sümkürelim yoksa abdeste sümkürdüğümüz zaman yeterli midir?
Yani eğer iki rivayete de bakarsak dedik ki hadis muttefakun aleyh. Müslüm'ün rivayetinde genel bir lafızla geliyor. Buhari'dekinde ise abdest aldığı esnada geliyor. Yani bir kişi uykudan uyandığı zaman abdest alıyor ise zaten o esnada bunu yerine getirmiş oluyordur. Ama bir kimse o anda abdest almıyor ise, abdest alması gerekmiyor ise, o zaman da bu şekilde yine burnunun sümkürmesi ihtiyaten dedik ya, bu kapsama da girdiği için, çünkü ilk hadisin metninin ilk başında kişi uykusundan uyandığı zaman diyordu. Yani ihtiyaten bunu yapması uygun olandır. Hadis-i şerifte 3 sefer geliyor. Güzel olan 3 sefer yapılması.
Yani bu buruna şey yaparken 3 kez mi almak lazım yoksa hani 3 kere alıp da bir seferde mi şey yapmak lazım?
Çakmak yani normal düzgün olan bir kere çektiğiniz zaman onu boşaltmanız. Daha sonradan ikinci ve üçüncü. Hadis-i şerifte bu şekilde geliyor. Başka sorusu olan?
Abdest alacak su yani rengi tadı veka kokusu dediniz de değişti. Bazen şey çeşmeyi açtığın zaman o normal su akmıyordu. Biraz grey
akıyordu. Klor. Diyoruz ki orada suyun tadı, rengi, kokusundan kastımız, değişmesinden kastımız necaset olan bir şeyle. Yani mesela suya toprak karıştığı zaman, topraklı bir şekilde geldiği zaman o suyla abdest alabilirsin. Onda problem yok. Yani, problem yani onun tadını, kokusunu, rengini değiştiren şeyin necis olan bir şey olması lazım ki o suyun hükmü ne olsun? Değişsin. Bunu daha önceki derslerimizde ilk sular babı ile ilgili bölümde bunları tafsirli bir şekilde almıştık.
Yani demek istediğim bu normal.
Yani bunun içindeki o klor dediğin o senin o gördüğün o beyaz renkte gelen şey asıl itibariyle necis olan bir şey değil. Yani onun suyu bu şekilde rengini değiştirmesi suyun hükmünü değiştirmiyor. Sen çeşmeyi açtığın zaman bazen sular kesildiği zaman açarsın topraklı bir şekilde böyle sarı bir şekilde gelir. O suyla da abdest alsan senin abdestin sahih. Çünkü o suyun rengini değiştiren toprak, temiz olan bir şey. Necis olan bir şey değil. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar. وَاَنْ لَقِيْتِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَسْبِقِ الْوُضُوْ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِكْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ صَائِمًا اَخْرَجَهُ الْاَرْبَعَ وَصَحَّهُ اِبْنُ خُزَيْمَ وَلِي أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ اِذَا تَوَضَّعْتَ فَمَضْمِتْ لَقِيْتِ بِنْ صَبِرَ رضي الله عنه anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdesti en güzel şekilde al. Parmaklarının arasını hilalle. Eğer oruçlu değil isen burnuna bol su verip temizle. Bu hadis-i şerifi ahracahu arba. Kimdi onlar? Ahracahu arba. Buhari, Müslim, Sünen sahipleri. Yani Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesai. Sünen sahipleri bu hadis-i şerifi ne yapmışlar? Takriz etmişler. Kitaplarında yer vermişler. Ebu Davud da başka bir rivayette ise diyor ki وَاِذَا تَوَضَّعْتَ فَمَضْمِتْ Abdest aldığında madmada yap. Yani ağzına su verip ağzında suyu çalkala. Ne sigasıyla geliyor? Emir sigasıyla geliyor. Yine bu hadis-i şerife de baktığımız zaman aynı şekilde abdestteki sünnetlerden ve aynı zamandaki abdeste farz olan bazı hususlardan bize bahsediyor. Diyor ki hadis-i şerifte esbagul vudu. İsbagul vudu iki manaya geliyor. İsbagul vudu iki manaya geliyor. Birincisi abdest azalarını en iyi şekilde yıkayıp noksan yıkanmamış bir yer bırakmamak. Yani burada isbagul vudu eğer bu manada ise abdest alırken abdest azalarından yıkanması gereken azalardan yıkanmamış bir yer bırakmadan tamamıyla o yeri yıka anlamında geliyor ise diyoruz ki buradaki isbagul vudu vaciptir, farzdır. Yani kişi dirsekleriyle beraber kolunu yıkaması gerekiyor ise, dirseğini yıkamadı ise o zaman diyoruz ki senin abdestin olmadı. Bu şekilde tam bir şekilde, eksiksiz, noksansız bir şekilde bu abdest azalarını yıkaman gerekir. Ama burada isbagul vudu şu manaya da gelebilir. Aynı şekilde mesela birinci sefer yıkadı. Yani tam anlamında ama ikinci ve üçüncü sefer ziyade olarak bol su ile ikinci sefer yıkayarak üçüncü sefer yıkamaya da biz İsbâgul vudu diyoruz. Yani birinci manası eksiksiz bir şekilde yıkamak, noksansız abdest azalarından yıkanması gereken yerleri eksiksiz bir şekilde yıkamaya diyoruz ki bunun hükmü vaciptir. Yani farzdır. Ama abdesti siz bir kez kolunuzu gerekli yere kadar yıkadınız. İkinci sefer, üçüncü sefer yıkamak da İsbâgul vudu lafzı içine girer. Ama buradaki bu ikinci, üçüncü sefer yıkamaya vacip mi diyoruz? Sünnet diyoruz. Yani iki, yani aynı ibare iki manaya da ne yapabiliyor? Gelebiliyor. Bir tanesi ilk kastettiğimiz manada ise bunun böyle yapılması farz. İkinci kastettiğimiz manada ise o şekilde yapılması sünnettir. Yine aynı şekilde diyoruz ki İsbâgul vudu yani abdest azalarının tam bir şekilde yıkanması bize neyi hatırlatıyor? Diyoruz ki abdeste bu durum böyle ise, bu kadar özen gösterilmesi gereken bir şey ise abdeste ne diyoruz? Namazın şartlarındandır. Değil mi? O zaman bir şeyin şartında bu kadar hassas davranılması gerekiyor ise o zaman diyoruz ki namaz için minbabi evla. Yani namaz için daha fazla bir özen göstermemiz gerekir. Eğer namazın şartı için bu kadar önem gösteriyorsak bu hazırlığı biz ne için yapıyoruz? Namaz için yapıyoruz. O zaman demek ki namaz da aynı şekilde ehemmiyet gösterilmesi gereken bir ibadettir. Yine aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şeriften abdeste olan hırsını anlatıyor bize. Yani abdest aldığımız zaman abdest azalarını tam bir şekilde yıkamayı, işte parmakları aralarını hilallemeyi ve aynı zamanda buruna su çekmeyi. Yalnızca buradan bir durumu istisnai durum olarak söylüyor Allah Resulü. Diyor ki illa en tekune saimen. Yani oruçlu değil iken, oruçlu olmadığınız zaman da mübalağa yapın. Yani burnunuza su verdiğiniz zaman tabiri caizse genizinize kadar ne yapsın? Bu su gitsin mübalağa. Yani en üst noktaya kadar bu suyu bu şekilde yapın. Buradan ne anlıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdestteki hırsını, bu ibadeti en iyi şekilde yerine getirmedeki çabasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin anlıyoruz. Yine bu hadis-i şerifte وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ yani parmaklarının arasını hilalle. Burada diyorlar ki alimler eğer bu parmakların arası hilalleme elde ise teşbik denilen yani parmakların birbirine geçirilerek bu şekilde hilallenmesi. Eğer bu hilalleme ayaklardan bahsediyor ise diyorlar ki sol elin serçe parmağıyla bu temizlik işlemi yapılır. Sağ ayağın serçe parmağın arasından başlar. Baş parmağa doğru gelir. Yani sağdan başlayıp sola doğru geliyorsunuz. Sağ ayakta bu şekilde. Yani sol elinizin serçe parmağıyla sağ ayağınızın serçe parmağından yani ayağınızın sağ tarafından sol tarafa doğru baş parmağa kadar geliyorsunuz. Peki sol ayakta da aynı şeyi mi takip ediyoruz? Aynı. Ne yapıyoruz sol ayağa geçtiğimiz zaman? Yine baş parmaktan, yine sağ taraftan ne yapıyoruz? Sola doğru gidiyoruz. Hangi parmağımızla yapıyoruz? Sol elimizdeki serçe parmağıyla. Hangi kolumuzla? Sol elimizdeki. Sünnete uygun olan budur. Yani bu şekilde alimlerin görüşü bu şey üzerine. Birebir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den serçe parmağı ile bu şekilde yaptığı varit değil. Ama alimler bu konuyla ilgili bu şekilde yapılması güzel olandır diyorlar.
Ayakta mantar varsa?
Mantar varsa teşkil eden durum ne? Nasıl? Anlamadım yani. Ayakta mantar olunca
ıslak kalmaması gerekiyor. Bazı ayaklar hastalık olabilir. Su değdiği zaman
yani o şeyle abdestten sonraki şeyle alakalı bir şey. Ondan sonra ayağını güzel bir şekilde kurularsın. Yani bu senin bu şeyi yapmanı engel teşkil etmez. Ve balik fil istinşak diyor. Yine hadis-i şerifte. Ve hallil beynel asabi. Ve balik fil istinşak. Yani istinşakta buruna su çekilmede mübalağa. İlla en tekune saimen. Oruçlu olduğun vakit hariç buruna su çekilmesindeki mübalağa. Yani aşırılığa gitme diyorlar. Burada oruçta bunun engellenmesinin sebebi de şu arkadaşlar, kişi oruçluyken burnuna su çekerse o genizi kanalıyla kaçabilir. Ne yapabilir?
Kaçabilir.
Midesine gidebilir. Bu da onun orucunun bozulmasına sebebiyet verebilir. Peki bir insan, yine konuyla alakalı olduğu için soruyorum, göz damlası veyahut da buna benzer gözüyle alakalı bir tedavi, bir ilaç kullansa aynı hükmü alır mı?
Almaz.
Niye?
Çünkü
göz mide yolu, beslenme yolu olmadığı için bu şekilde kişi oruçluyken göz damlası kullanmasında bir sakınca yoktur. Ama burunla ağız sonuçta boğazda, gırtlakta birleştiği için mideye giden yol olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olan kimseye bu şekilde burnuna su çekerken mübalağa yapmamasını. Yani diyoruz ki oruçlu olan kimse ister nafile oruç tutsun, ister ise farz oruç tutsun. İstinşakta burnuna su çekerken mübalağa yapması onun sünnet değildir. O kimsenin hatta tabiri caizse yapmaması gerekir. Ki burada da yine seddü'z-zerai dediğimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişinin bu orucunun bozulacağından dolayı oruçlu olan kimseye bunu yapmamasını önermiştir, yapmamasını nasihat etmiştir. Oruçlu olmayan kimse için bu şekilde yapması abdestin tam olmasından bir durumdur. Aynı şekilde alimler diyorlar ki vebalik fil istinşak, yani istinşakta buruna su çekilmesinde bu şeyin yapılmasını aynı zamanda madmadaya da kıyas ediyorlar. Diyorlar ki kişi aynı zamanda ağzını çalkalarken de bu şekilde mübalağa yaparak ağzında suyu çalkalayabilir. Ama oruçlu ise bu şekilde aşırıya gitmeden ağzının içine suyu alıp çalkalayıp daha sonradan dışarı çıkartır. Yine dedik ki Ebu Davud'daki rivayette ve izâ tevadda'te femadmit. Abdest aldığında ne yap diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Madmada yap. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neyi var? Emri var. O zaman diyoruz ki bu aynı zamanda neyi içerir? Vacip olduğunu. Yani bu kitabın müellifinin de bu hadis-i şerifi yine bu bapta bu ziyadeleri getirmesinin sebebi de madmada ve istinşağın yüzden olduğu ve yıkanmasının farz olduğunu tekit anlamında, ki geçen dersimizde bunu, bir önceki dersimizde tafsilli bir şekilde alimlerin görüşlerini alarak bu konuyu da ne yapmıştık? Zikretmiştik. Diyoruz ki buruna su çekmek ve ağza su alıp çalkalamak abdestin farzlarındandır, sünnetlerinden değildir. Racih olan görüş budur. Daha sonradan bugünkü alacağımız en son hadisi şerifte ise An Uthman radiyallahu anhu kal innen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne yukhallilu lihyetehu fil vudu ahrecehu tirmidi ve sahhahahu ibn Huzeyme. Yine Osman radiyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığı esnada sakallarını hilallediğini bize ne yapmıştır? Bu şekilde aktarmıştır. Yine burada diyoruz ki arkadaşlar وَكَانَ يُخَلِّلُ لُحْيَتَهُ فِي الْوُضُ. Yani abdest aldığı esnada sakalları hilallemek de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindendir. Burada diyoruz ki bunun iki şekli var. Sakalları hilallemenin iki şekli var. Bunların birincisi suyu normal bu şekilde alttan getirip sakalların suyu oraya vurup orayı ovuşturarak iç kısma gitmesini sağlamak. Birinci şekli bu. Suyu alıyorsunuz, suratınıza vuruyorsunuz. Aynı zamanda sakalların içine gitmesi için sakallarınızı ovuşturuyorsunuz. İkinci bir şey ise suyu yüzünüze vurduktan sonra iç kısma ulaşması için parmaklarınız yardımıyla sakalların arasına girmesini hilalleyerek, bu fiili yaparak arasına girmesini sağlıyorsunuz. Yani iki şekilde oluyor. Birincisi ne dedik? Suyu sakallara vurup sakalları kendi içinde ovuşturmak. Yani parmakları araya sokarak değil de sakallarımızı bu şekilde ovuşturmak. İkincisi ise parmaklarımızı sakalların arasına sokarak suyun sakalların içine gitmesine yardımcı olmak. Sakalların içine gitmesini sağlamak. Yine bu hadis-i şeriften de çıkardığımız faydalar var. Bunlardan ilk önce zikredeceğimiz şu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakallarını abdest aldığı esnada hilallerdi. Bu hadis-i şerif bize neyi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir fiilinden sahabe Osman radıyallahu anh bize bahsediyor. Diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mücerret olarak fiili yaptığı iş onun farz olduğunu göstermez. Neyi gösterir? Müstahap olduğunu, sünnet olduğunu gösterir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi emrediyor ise asıl itibariyle bu onun vacip olduğuna delalet eder. Yine diyoruz ki yıkanması farz olan azalardaki kılların, isterse bu yüzdeki sakal olsun, kollardaki veya ne bileyim ayaklardaki kılların temizliğini delalet eden bir hadis-i şeriftir. Bu konuyla da ilgili alimler yüzde çıkan kılların yani sakalların ikiye ayırmışlardır. Demişlerdir ki sıkı olan, yoğun olan sakallar, bir de hafif olan, seyrek olan sakallar. Bunları da hüküm olarak yine temizliğinde, yani bu sakalların temizliğinde üç kısma ayırmışlardır. Demişlerdir ki teyemmümde kişi su olmadığı esnada teyemmüm alıyor ise sakallarını ne yapmaz? Hilallemez. Yani toprağı yüzüne sürdüğü zaman normalde yüzünün sakallarının üst kısmına bu şekilde elini sürerek teyemmümün gereğini yerine getirmiş olsun. İsterse bu teyemmüm cenabetlikten, cunupluk halinden kurtulmak için olsun veyahut da hadesten taharet, yani abdestsizlik halini ortadan kaldırmak için olsun, fark etmez. Mutlak olarak sakallarını hilallemesi ne yapmaz? Gerekmez diyoruz. Eğer bir kimse cunupluktan temizlenmek için teyemmüm değil de suyun olmadığı bir vakitte değil de suyun olduğu bir vakitte temizlenmesi gerekiyor ise diyoruz ki bu her iki durumda da ne olur, yani sakallar sıkı olsun veyahut da seyrek olsun, suyun altına ulaşması vaciptir. Dedik ki gusülde vücut, beden tek aza olarak kabul edilir. Bütün her yerine su ulaşması gerekir. Yani kişi su ile cenabetlikten, cunupluk halinden kurtulmak istiyor ise, yıkanıyor ise, sakalları ister seyrek olsun, ister sıkı olsun, suyu onun altına ulaştırması o kimsenin üzerine nedir? Farzdır. Teyemmümde ne dedik? Tam tersi. Dedik ki sadece sakalların üstüne sürmesi yeterlidir. İster sakallar seyrek olsun, isterse de sıkı olsun. İster cunupluk durumundan temizlenmek için olsun, isterse de namaz abdesti almak için olsun. Ama su ile temizlenme olduğu zaman sakallar ister seyrek olsun, isterse de sakallar sık olsun, suyu altına ulaştırmak onun üzerine nedir? Fardır. Üçüncü bir durum abdestle ilgili bir durum. Yine burada da diyoruz ki eğer kişinin sakalları seyrek ise yüzünü yıkadığı zaman sakalların alt arkası gözüken yerlerine ne yapması lazım? O suyu ulaştırması onun üzerine fardır. Kim için? Sakalları seyrek olan kimseler için. Sakalların içine, yani o görünen kısma seyrek olduğu için zaten kişinin oradaki yüzündeki o derisi ne yapar? Sakalların arasından gözükür. Oraya suyu ulaştırması farzdır. Ama kişinin sakalları yoğun ise, sıkı ise o kişi için de sakallarının dibine ulaştırması ne diyoruz? Sünnettir. O da ne? Hilalleyerek sakalların dibine o suyu ulaştırmaya çaba sarf eder. Bu da sünnet olduğundan dolayı. Yoksa asıl itibariyle sakalları seyrek olan insandaki gibi suyu oraya ulaştırması farz değildir. Anlaşılmayan bir yer var mı? Şimdi biraz sonra o konuya geleceğiz. Sakalsızlarla ilgili konu daha vahim.
Hayır, yani daha kolay. Yıkıyorlar.
Yine bu hadis-i şeriften Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gür sakallı bir kimse olduğunu anlıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken ne yapıyormuş arkadaşlar? Sakallarını hilalliyormuş. Eğer sakalları seyrek olsaydı bu şekilde sakallarını hilallemezdi. Suyu o şekilde oralara ulaştırıp yüzdeki o yıkanması gereken yeri ne yapardı? Yıkardı diyoruz. Yine diyoruz ki konuyla alakalı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsun, diğer peygamberler olsun, hepsinin biz sakallı olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın erkeğin fıtratına verdiği bir özellik olduğunu da biliyoruz. Bakıyoruz sakallar erkeğe ait, erkeğe has olan bir durum. Kadınlarda böyle bir özellik Allah-u Teala vermemiş. Yani erkeğin sakal arkadaşlar ziynetidir. Yine bununla ilgili kesilmesiyle ilgili veyahut da uzatılmasının farz olduğu ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Haliful müşrikine ve vaffiru el-liha." Müşriklere ne yapın? Muhalefet edin. Sakallarınızı ne yapın? Bırakın. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ilk başta müşriklere muhalefet etmemiz gerektiğinden bahsediyor. İkincisi de yine emir sigasıyla sakallarımızı uzatmamızı bize emrediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine döndüğümüz zaman, kendi zatına döndüğümüz zaman hiçbir zaman sakallarını kısalttığı varit değil. İlim ehli arasında ihtilaflı olan bir konu, sakal kabzadan sonrası kesilir mi, kesilmez mi? Bir grup alim demiştir ki sakallar olduğu şekilde bırakılır. Kabzanın, yani sakallar olduğu şekilde bırakır, kabza dahi yapılıp yani şeyi uzun kalan kısmı kesilmez demiştir. Olduğu gibi bırakılır. Bir grup alim de yine demişlerdir ki kabza yapılır, kabzadan çıkan fazlalık kesilebilir. Bununla ilgili sahabeden gelen rivayetler var, nakiller var demişlerdir. Ama hiçbirisi kabzanın altında sakalların kısaltılması ile ilgili veyahut da kökünden kazınması ile ilgili elimizde hiçbir ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne sahabelerinden bir delil yoktur. Ve eski dönemde alimlerin olaya bakış açısına geldiğimiz zaman sakallarını kesen bir kimsenin arkasında namaz kılmıyorlardı. Onların şahitlik ettikleri şeyleri kabul etmiyorlardı. Onlardan adalet vasfını ne yapıyorlardı? Kaldırıyorlardı. Bunun sebebi ne? Açıktan günah işlemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği, hiçbir zaman sakallarını kesmediği, sahabesinin de bu sünneti üzerine devam ettiği bu durumu açıktan insanların önünde bu şekilde, yani bu yaptıkları günahı açığa vurdukları için o kimselerin şehadetlerini, şahitliklerini kabul etmemişler. O kimseleri bir yere vali olarak tayin etmemişler. Arkalarında da o insanların ne yapmışlar? Namaz kılmamışlar ve bu yaptıkları hareketleri fasıklık olarak nitelendirmişler. O yüzden bize düşen ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrini yerine getirmek. Bugünkü konumuzda burada tamamlayalım. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en.